Hep büyümeye odaklandık sanki, değil mi? Ekonomi, toplum, hani her şey daha fazla insan, daha fazla talep üzerine kurulu gibiydi.
Evet, hep öyle bir varsayım vardı.
Ama şimdi elimizdeki kaynaklar, özellikle Bloomberg'den Walter Friedkin analizi ve Jennifer Saeb'a, Dean Spears gibi uzmanların görüşleri, bu yüzyılın sonuna doğru bambaşka bir tablo çiziyor. Küresel nüfus tarihte ilk kez azalabilir diyorlar.
Gerçekten de çok çarpıcı bir öngörü bu. Yani modern tarihte eşi benzeri olmayan bir durum.
Peki bu tarihi dönemeçte, yani asıl endişelenmemiz gereken şey sadece emeklilik fonları falan mı? Yoksa çok daha temel bir şey mi var?
İşte kaynaklar tam da oraya işaret ediyor. Belki de ilerlemenin motoru olan, yani o yenilikçiliğin kendisi tehlikede olabilir.
İnovasyonun kendisi mi? Gelin o zaman bu pek de konuşulmayan riske biraz daha yakından bakalım.
Kesinlikle. Çünkü bütün sistemlerimiz, hani varsayımlarımız hep sürekli artış üzerine kuruluyken şimdi küçülme ihtimalini, hatta olasılığını konuşuyoruz.
Evet.
Ve bunun sonuçları, evet, sadece yaşlanan nüfusun bakımı veya sosyal güvenlik gibi ilk akla gelenlerden çok daha derine iniyor olabilir. İnovasyon yeteneğimiz, yani yeni fikirler üretme, sorun çözme kapasitemiz üzerindeki potansiyel etkisi gerçekten düşündürücü.
Anlıyorum. Peki kaynaklar diyor ki bu nüfus azalması trendini tersine çevirmek için hani sıkça önerilen bazı yöntemler var ya.
Evet, teşvikler falan.
Mesela ailelere çocuk yapmaları için doğrudan para vermek gibi şeyler. Bunlar neden yeterli olmuyor?
İşte ekonomistler Melissa Kearney ve Philip Levine'ın çalışmaları tam da buna işaret ediyor. Bu tür finansal teşvikler doğum oranları üzerinde öyle kalıcı, anlamlı bir etki yaratmak için genelde yetersiz kalıyor.
Neden peki?
Çünkü meselenin kökünde basit bir maliyet hesabı yatmıyor aslında. Daha derinlerde kültürel değişimler var. İnsanların hayata, aile kurmaya, çocuk yetiştirmeye dair beklentilerindeki dönüşümler var.
Yani iş sadece paraya bakmıyor.
Kesinlikle bakmıyor. Daha da kritik olan nokta, Jennifer Siuba'nın da altını çizdiği gibi, zorlayıcı politikaların ne kadar tehlikeli olabileceği. Hani komünist Romanya'daki o kürtaj yasağının trajik sonuçları var ya,
Evet, korkunç bir örnek.
acı bir örnek. Üreme hakları, bireysel özgürlükler asla pazarlık konusu olamaz. Yani o önce zarar verme ilkesi burada hayati önem taşıyor.
Anlıyorum. Yani ne parayla ne de zorla olacak iş değil bu. E peki o zaman nüfusun azalması durumunda bizi bekleyen asıl tehlike ne? Kaynaklar ısrarla inovasyon açığı riskinden bahsediyor. Bu tam olarak ne anlama geliyor? İlk başta biraz soyut geldi kulağa.
İşte Dean Spears ve Michael Grusso'nun Ani Artıştan Sonra adlı çalışmalarında vurguladıkları nokta tam da bu. Asıl korkulması gereken şey belki de hani ekonomik durgunluktan falan ziyade yeni fikirlerin, yeni çözümlerin akışının yavaşlaması.
Fikirlerin yavaşlaması mı?
Evet, mantık aslında oldukça basit. Daha fazla insan demek, istatistiksel olarak daha fazla potansiyel mucit, daha fazla farklı bakış açısı demek. Daha da önemlisi, daha büyük bir pazar demek. Şirketler o milyarlarca dolarlık Ar-Ge yatırımlarını bu yatırımı geri döndürebilecek geniş bir kitle olduğunda yapmaya daha istekli oluyor.
Tabii mantıklı.
E şimdi nüfus ve dolayısıyla pazar küçüldüğünde, özellikle daha niş alanlarda, mesela ne bileyim nadir görülen hastalıklar için ilaç geliştirmek gibi Ar-Ge yapmak ekonomik olarak daha az çekici hale gelebilir.
Ve özellikle o pahalı araştırmalar için daha az motivasyon, daha az teşvik anlamına geliyor.
Aynen öyle.
Peki bu durumda insanların emeklilik yaşını uzatıp daha uzun süre çalışmaları bir çözüm olabilir mi? Biraz durumu kurtarır mı?
Yani insanların iş gücünde daha uzun kalması denklemin bir parçası olabilir, evet. Emek piyasasına katkısı olur muhakkak. Ama inovasyon sorununu tek başına çözmesi pek olası değil.
Öyle mi?
Hatta ilginç bir bulgu var. Nobel ödüllü bilim insanlarının o çığır açan çalışmalarını genelde kariyerlerinin daha erken dönemlerinde, yani 50 yaşının önce yaptığına dair araştırmalar mevcut.
Aa, ilginç.
Bu da gösteriyor ki sadece çalışma süresini uzatmak tek başına yaratıcılığı ve o büyük buluşları garantilemiyor. Asıl mesele, yaşımız ne olursa olsun toplum olarak yaratıcılığımızı, yenilikçiliğimizi nasıl sürekli canlı tutabileceğimiz.
O zaman çözüm nüfus illa artsın diye beklemek ya da zorlamak yerine elimizdeki insan kaynağının potansiyelini en üst düzeye çıkarmak mı aslında?
Tam olarak bu. Görevimiz, yaş alırken bile daha yaratıcı, daha üretken olmamızı sağlayacak toplumsal, kültürel, eğitimsel altyapıları nasıl inşa edeceğimiz.
Yani bu sadece kişisel bir şey değil.
Hiç değil. Bu erkeklerin çocuk bakımında daha aktif rol almasından tutun da, yaşlı bakımına yönelik kolektif yatırımların artırılmasına, eğitim sistemlerimizin yaşam boyu öğrenmeyi, eleştirel düşünceyi teşvik edecek şekilde yeniden tasarlanmasına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor aslında. Yani mevcut potansiyelimizi nasıl daha iyi kullanırız sorusuna odaklanmalıyız.
O zaman şöyle bir toparlayalım. Kaynaklarımız diyor ki bu yüzyılın sonlarına doğru küresel nüfusun azalması kuvvetle muhtemel.
Evet, görünüşü o yönde.
Basit finansal teşvikler ya da daha kötüsü tehlikeli zorlamalar çözüm değil. Asıl endişe verici risk ise ekonomik yavaşlamanın da ötesinde inovasyon motorunun yani o fikir üretiminin tekleyebileceği. Ve çözüm de nüfusu zorla arttırmaya çalışmak yerine her yaştan insanın yaratıcılığını ve üretkenliğini besleyecek yeni yollar bulmakta yatıyor gibi görünüyor.
Kesinlikle. Ve bu durum hepimizi şu temel soruyla yüzleştiriyor aslında. Mevcut insan kaynağımızla sayıdan bağımsız olarak nasıl daha yenilikçi olabiliriz?
Evet.
Siz mesela kendi hayatınızda veya daha geniş ölçekte toplumda sürekli inovasyonu teşvik etmek için nelerin değişmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Hangi somut adımlar atılabilir ya da atılmasını beklersiniz? İşte bu üzerine hepimizin kafa yorması gereken asıl meydan okuma bence.